Ayrım 24.
Akşamları da bahçenin orta yerine yerleştirilmiş bir masada birasını içer, ayın yavaş yavaş gökyüzünden ağaçların arasına inmesini seyrederdi. Köşkün bahçesi duvarlarla çevriliydi. Paşa bir sabah kahyayı çağırtarak duvarlardan birinin alçaltılmasını istedi. Hemen o gün duvarı alçalttılar. Bir hafta sonra duvarın yeniden yükseltilmesine karar verdi, duvar yükseltildi. Bir hafta sonra duvar yine alçaltıldı. Kimse bunun nedenini anlayamıyordu. Ne olacak, delinin aklına öyle esti diyorlardı. Sonunda anlaşıldı. Meğer paşa birasını yudumlarken ay duvarın arkasında yok olursa paşa üzülüyor ve duvarı yıktırıyor. Mehtaplı günler geçince de duvarı yeniden yükseltiyormuş. Ayın durumuna göre karar değiştirenlere lunatik, deli derler ya, Fuat Paşa da tam bir lunatikti. Köşkün bahçesindeki yapı işçilerinden biri bir süredir gündeliğini alamadığı için söyleniyordu. Paşanın tepesi attı, vururum seni dedi. Paşam sen delisin, vurursun, kimse şaşırmaz. Ama ben seni vurursam meşhur olurum. Müşir Fuat Paşa'yı vurdum diye tarihe geçerim. Fuat Paşa çok hoşlandı bu sözlerden, işçinin ücretini bol bol ödedi. Fuat Paşa bir sabah vapurla Kadıköy'den Galata'ya geçiyormuş. Kamaranın penceresini açmak istemiş, uğraşmış, açamamış. Karşısında oturan bir yolcu da kalkıp hemen pencereyi açmış. Meğer pencere yukarı doğru açılıyormuş. Paşa fena bozulmuş, gücünü kanıtlamak için cebinden bir mecidiye çıkartarak ikiye katlamış. Bir gün Fuat Paşa yalısında oturmuş denize bakıyormuş. O sırada yalının arka kapısında bir saray arabası durmuş. Kendisini görmeye bir hünkâr yaveri gelmiş. Paşa'ya haber vermişler, gelsin bakalım demiş. Az sonra hünkâr yaverini salona almışlar. Paşa hiç istifini bozmadan denize bakıyormuş. Yaver bir süre öyle ayakta beklemiş. Fuat Paşa'da hiçbir kıpırdama yokmuş. Neden sonra paşa, sen şimdi benim hakkımda ne düşünüyorsun biliyorum demiş. Su akar deli bakar diyorsun değil mi? Fuat Paşa'nın Abdülhamit'e hiç sempatisi yoktu. Fenerbahçe'deki köşkünde oturduğu sıralarda Abdülhamit'e söylemedik söz bırakmıyordu. Kendisine aman paşa hazretleri yerin kulağı var jurnal ederler başımız belaya girer dedikleri zaman kızıyor, bağırarak küfürler savuruyordu. Fuat Paşa 1890'lı yılların sonlarında Avrupa'ya kaçan Mehmet Celalettin Paşa'nın konağını kiralamaya kalktı. Bunu hünkâra duyurdular. Abdülhamit bundan hiç hoşlanmadı. Çünkü konağın kiralanması Mahmut Celalettin Paşa için bir gelir kaynağı olacaktı. Fuat Paşa'ya bu kira işinden vazgeçmesi için haber gönderdi ama paşa buna aldırmadı ve konağı kiraladı. Bu olaydan sonra hafiyeler konağa girip çıkanları izlemeye başladılar. Fuat Paşa çalgı alemlerini, eğlenceyi ve kalabalık toplantıları seven bir insandı. Konağında sık sık bu tür toplantılar yapılıyordu. Abdülhamid'in has adamı baş hafiye Fehim Paşa konağı sıkı bir denetim altına aldı. Konağa girip çıkanlar arasında Abdülhamid'in kuşkuyla baktığı kimseler de vardı. Fehim Paşa konaktaki toplantıları gizli bir örgüt toplantıları gibi göstererek padişaha jurnal etti. Fuat Paşa öteden beri Fehim Paşa'yı hiç sevmez ve bu adamdan nefret ederdi. Fehim Paşa da bunu bilir ve Fuat Paşa'yı hünkârın gözünden düşürmeye çalışırdı. Bu Fehim Paşa Abdülhamit'in çocukluk arkadaşıydı, süt kardeşi Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğluydu. Abdülhamit'e en büyük kötülükler bu Fehim Bey'den geldi. Herkesi peşine hafiyeler takarak izletiyor, uydurma jurnallerle padişahı herkese düşman ediyor, görevlileri yerlerinden alıp sürgünlere gönderiyor ve ortalığı kasıp kavuruyordu. Fehim Paşa Abdülhamit döneminde belki de dünyanın en büyük haber alma ağını kurmuştu. Bu ağ yalnız devlet memurlarından değil, mektup yazmasını bilen ve her türlü ahlaksızlığı yapmaya aday on binlerce insandan oluşuyordu. Hafiyelik bir görev değil, bir alçaklık, bir ruh hastalığıydı. Örneğin hiçbir görevi olmayan bir adam ünlü bir kişinin konağının önünden geçerken oraya tanıdığı bir kimsenin girdiğini görürse derhal bunu saraya bildiriyordu. Neler yoktu jurnal konusu olmayan? Meyhanede içki içenler, şapka giyenler, cuma günü gezintiye çıkanlar, dostlarını ziyarete gidenler, sandalla dolaşanlar, Yıldız Sarayı'nın bahçesinde yakalanan yılanlar, ölümler, yabancı kitap ve gazete okuyanlar, tiyatrolara gidenler, kumar oynayanlar ve bütün ünlü kişilerin her gün hangi yollardan nerelere gittikleri, kimlerle selamlaştıkları, bütün paşalar, nazırlar, valiler, mutasarrıflar, sefirler, zaptiye nazırları, gazeteciler, hatta sadrazamlar da padişaha sürekli jurnaller gönderiyorlardı. Sürekli jurnal gönderenlere muhbir-i sadık deniyordu. Bunları Fehim Paşa teker teker inceliyor ve önemlilerini hünkâra sunuyordu. Bazı kimselerin de jurnal vererek hünkârdan bir takım yardım istedikleri görülüyordu. Müşir Fuat Paşa'nın yeğeni emekli binbaşı Çerkez Asaf Tugay, 1908'den sonra jurnalleri incelemek ve jurnalcileri saptamak için kurulan bir komisyona üye oldu. Neler yoktu bu jurnallerde? Komisyon bu jurnalleri derlemek için 2 yıl çalıştı. İttihatçılar yani Enver Paşa ve takımı bir de baktılar ki kimler yokmuş jurnalcilerin arasında. Abdülhamit'e karşı olarak bilinen ünlü jurnalciler, yazarlar, paşalar, ayan üyeleri. Bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkınca bu işin altından kalkamayacaklarını anladılar ve jurnalleri bugün İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde Harbiye Nezareti'nin bahçesinde yaktılar. Bütün bu pislik temizlendi. Ama temizledikleri kendi pislikleriydi. Bereket Asaf Tugay bunlardan önemli olanların kopyalarını almıştı da sonradan yayınlandı. Ya Başafiye Fehim Paşa ne oldu? Abdülhamit'in has adamı olan Fehim Paşa'nın rezaletleri Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını çok aşmış ve bütün Avrupa basınına konu olmuştu. Yabancı gazetelerde onun yolsuzlukları anlatılıyor, karikatürleri yayınlanıyordu. Sonunda İngiliz ve Alman sefirleri bu adamın görevden uzaklaştırılması için hünkâra başvurmak zorunda kaldılar. Bu baskılar karşısında Abdülhamit sevgili arkadaşını feda etti ve kendisini Bursa'ya gönderdi. Fehim Paşa orada da bir takım rezaletler çıkardı. Tam o sıralarda 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildi. Fehim Paşa saklanacak delik arıyordu. Bilecik'e kaçarken Yenişehir'de tanındı, halk arabasını durdurdu. İnsanların ona karşı öyle birikimleri vardı ki zaptiyeler onu halkın elinden kurtaramadılar, halkın gözü dönmüştü. Paşanın üstünü başını parçaladılar, yumruklar, tekmeler indirdiler, taşladılar. Fehim Paşa linç edilerek can verdi. Arkasında babasıyla hiç övünemeyecek olan bir çocuk bıraktı. Ressam Eşref Üren. Fehim Paşa'nın hafiyeleri Fuat Paşa'nın şehzade başında oturduğu konağı sıkı gözaltına almışlardı. Paşa hafiyelerce izlenmeyi bir türlü onuruna yediremiyor ve içine sindiremiyordu. Bir gün hünkâra haber göndererek, "Bu hafiyeler yine konağımı gözetlemeye kalkarlarsa üzerlerine ateş ederim," dedi. Hünkârdan hiçbir ses çıkmadı. Bunun üzerine padişaha şu telgrafı çekti. "Benim hürriyetimin sınırlanmasından zat-ı şahane habersiz midir? Bir takım reziller evimi kuşatmış beni rahatsız ediyorlar. Zat-ı şahane bunlara nasıl göz yumuyor? Yoksa bu herifler sizden mi emir alıyorlar?" diye sordu. Paşa padişaha küskün olduğu için ilk cuma günü selamlık törenine gelemeyeceğini bildirdi. Fehim Paşa bunu fırsat bilerek konağın çevresini kuşattı. Deli Fuat Paşa'nın büsbütün asabı bozuldu, çileden çıktı ve adamlarına ateş emri verdi. Hafiyeler üzerlerine ateş edildiğini görünce buna karşılık verdiler, silahlı bir çatışma çıktı, 4 hafiye yaralandı, onlar da Fuat Paşa'nın koruyucularından birini vurdular. Artık iş çığırından çıkmıştı. Fehim Paşa sıcağı sıcağına hünkâra bir jurnal vererek konakta bir takım silahlı adamların bulunduğunu, konağın bir silah deposu durumuna geldiğini, bu adamların olay çıkartmak için fırsat kolladıklarını ve konağı denetim altına alan hafiyelere ateş ederek saldırıya geçtiklerini bildirdi. Ertesi gün mabeyinden bir yaver konağa gelerek padişahın kendisini çok acele görmek istediğini bildirdi. Fuat Paşa olanca azametiyle, "Söyleyin hünkâr hazretlerine, bugün gelecek durumda değilim," diye haber gönderdi. 2 saat sonra yaver yine geldi. "Aman müşir hazretleri, gelmezseniz çok ayıp olur, etmeyin eylemeyin, lütfen teşrif buyurun," diye yalvardı. Konakta paşanın çocukları vardı, onlar da, "Ne olur paşa baba, inat etmeyip saraya gidin, korktu da gelmedi," derler. "Size hiç korkmak yakışmaz, türlü söylenti çıkartırlar, onurunuzla oynarlar," dediler. Fuat Paşa bunun üzerine, peki öyleyse gideyim bakalım, hünkâr benden ne isteyecekmiş dedi. Arabasını hazırlatacaktı, yaver, Paşa Hazretleri arabaya gerek yok, birlikte gideriz dedi. Paşa, pekala öyle olsun, siz beni tekrar konağa getirirsiniz demekle yetindi. Yaverin arabasını içi asker dolu başka bir araba izliyordu. Bu normal bir durum değildi. Paşa bunda kötü bir niyet olduğunu hemen anladı. Bir süre sustu. Sonra baktı ki araba Yıldız Sarayı'na değil Hamidiye Kışlası'na doğru gidiyor. Yaver Bey dedi, hani saraya gidiyorduk? Yaver, maalesef Paşa Hazretleri dedi. Zat-ı Şahane'nin emirleri var, topçu kumandanlığında bir süre dinleneceksiniz. Ama bu nasıl iş? Hakkımda hiçbir tutuklama kararı yok. Karar gerekmiyor Paşa Hazretleri, Zat-ı Şahane'nin iradesi var. Fuat Paşa, Hamidiye Kışlası topçu kumandanlığında 2 ay kadar kapalı kaldı. O sıralarda hünkâr Fuat Paşa'nın kovuşturmasıyla mabeyin ikinci katibi Arap İzzet Paşa'yı görevlendirmişti. Fuat Paşa nefret ederdi bu adamdan. Onun için söylemedik laf bırakmazdı. Saray müşirlerinden Topal Rauf Paşa başkanlığında bir divan-ı harp kuruldu. Hünkâr bu mahkemeye başkanlık etmesini önce Müşir Gazi Yeten Paşa'dan istemiş, o da ben Fuat Paşa'yı asla yargılayamam diyerek hünkârın önerisini geri çevirmişti. Sonunda divan-ı harp Fuat Paşa'nın rütbe ve nişanlarını alarak Şam'a sürgün edilmesine karar verdi. Padişah divan-ı harp kararını uygulamakta biraz çekingen davranıyordu. Çünkü Fuat Paşa bir savaş kahramanıydı, dürüstlüğüyle tanınmış, uzun süre padişahın yanında bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış bir kumandandı. Ama Abdülhamit bir kimseye taktı mı, onun yakasını kolay kolay bırakmaz ve onu cezalandırmak için sonuna kadar giderdi. Bu kez de öyle oldu. Fehim Paşa hünkârı aldatmış ve Fuat Paşa'nın askeri bir darbe hazırlığı içinde olduğuna inandırmıştı. Divan-ı harp kararını okuduktan sonra padişah mabeyin başkatibi Tahsin Paşa'yı huzuruna çağırtarak ''Sen ne diyorsun?'' diye sordu. ''Fuat Paşa bu cezayı hak ediyor değil mi?'' ''Bilmiyorum hünkârım. Fuat Paşa'nın ihanet içinde olması beklenmezdi. Kendisini sarayın avlusuna bakan çit köşküne kapatsanız daha iyi olmaz mı acaba? Hiç kimseyle görüşemez, hem de bu onun şanına uygun bir hapis cezası olur.'' Hünkâr hiç hoşlanmadı bu öneriden. Tahsin Paşa'ya güveni olmasa belki onu da azlederdi. Bir süre sustu, sonra ''Siz çıkın da ben bir düşüneyim.'' dedi. Tahsin Paşa odasına çekildi ve kuşkuyla beklemeye başladı. Acaba hünkâr onu da işbirlikçi diye görevden alacak mıydı? Yarım saat geçti geçmedi, Abdülhamit Tahsin Paşa'yı yeniden odasına çağırtarak ''Derhal İzzettin vapurunu hazırlatın.'' dedi. Fuat Paşa Beyrut'a, oradan da Şam'a gönderilecek. Divan-ı harp kararından sonra ertesi gün 2 Şubat 1902'de Fuat Paşa yine askerlerin kuşattığı bir arabaya bindirilerek Beşiktaş iskelesine getirildi. Bundan 24 yıl önce Mithat Paşa'yı önce İstanbul'dan Brindisi'ye, sonra Girit'ten Beyrut'a, daha sonra Beyrut'tan İzmir'e ve en sonunda da İstanbul'dan Cidde'ye sürgüne götüren İzzettin vapuru bu kez de Fuat Paşa'yı Beyrut'a götürmek için Beşiktaş açıklarında bekliyordu. Sürgün sırası şimdi de Elena kahramanı Ayastefanos'ta Rusların karşısına dikilen koca Müşir Deli Fuat Paşa'ya gelmişti. İstanbul'u ise yoğun sisler kaplamıştı. Fuat Paşa gemiye bindirildikten sonra konağa haber yollandı. Abdülhamit ev halkından yalnız üçünün paşa ile birlikte sürgüne gidebileceğini bildiriyordu. Paşanın üçüncü eşi İnşira Hanım, "Elbette ben giderim, paşamı asla yalnız bırakmam," diye haykırdı. İnşira Hanım 45 yaşındaydı, paşa da 65. Yanına çocuklardan ikisini aldı. Biri 5 yaşındaydı, Halit, öteki de 2 yaşında Cemile. Askerler onları da İzzettin vapuruna götürdüler. Fuat Paşa hapsedildiği kamerada onları bekliyordu. Fuat Paşa İzzettin vapuruna kapatılmış olduğu halde padişah kuşku içindeydi. Çünkü Fehim Paşa, "Aman çok dikkatli olalım. Müşirin adamları bu gece gemiyi basarak kendisini kaçırabilirler," diyordu. "Bu hainlerin neler yapacağı hiç belli olmaz." Abdülhamit de Fehim Paşa'nın sözlerine inandı ve Tahsin Paşa'yı çağırtarak "Çok dikkatli davranmak gerekiyor. Anladık, gemi yarından önce kalkamayacak ama bu gece ne yapacağız? Ya gemiyi basıp da Fuat Paşa'yı kaçırırlarsa?" Mabey'in başkatibi, ben gereken önlemleri alırım hünkârım, siz hiç merak etmeyin dedi. Hemen bir parola saptandı, gemi kumandanı Dragon Faik Paşa o parolayı söylemeyenleri gemiye sokmayacaktı. Hünkâr yine de rahat değildi. Fehim Paşa'nın getirdiği jurnallerin birinde Fuat Paşa'nın şu anda bir evde gizlendiği ve gemiye getirilmediği yazılıydı. Abdülhamit buna da inandı. Müşir Şevket Paşa ile Tatar Şakir Paşa'yı akşam üzeri saraya çağırtarak ''Ben Fuat Paşa'nın gemiye kapatıldığına inanamıyorum.'' dedi. ''Siz İzzettin vapuruna gidip gözlerinizle görün bakalım paşa gerçekten orada mı?'' Şakir Paşa ile Şevket Paşa rıhtımdan hemen bir istimbota atlayarak İzzettin vapuruna yanaşmak istediler. İstimbot vapura yaklaşınca kaptan güverteden parolayı sordu. Onların paroladan haberleri yoktu, sinirlenip bağırdılar. ''Ne parolası be? Ben Müşir Şevket Paşa, yanımdaki de Şakir Paşa.'' Kaptan ''Dinlemem.'' dedi. ''Emir var, parola olmadıkça kimseyi gemiye alamayız. Sadrazam bile gelse gemiye sokmam.'' Paşalar çılgına döndüler. İstimbotun kaptanına ''Çek rıhtıma'' diye bağırdılar. ''Biz o küstah kaptana haddini bildirmesini biliriz.'' Paşalar doğru Yıldız Sarayı'na gidip huzura çıktılar. ''Hünkârım'' dediler. ''Muazzam bir komplo karşısındayız.'' ''Fuat Paşa gemide değil. Orada alçak bir herif çıktı güverteye, sizi gemiye alamam.'' dedi. ''Kim olduğumuzu söyledik. Şahınız gelse giremez.'' diye haykırdı. Abdülhamit büsbütün çıldırdı. Tahsin Paşa çabuk gel buraya diye bağırdı. Nedir bu rezalet? Bu devletin iki müşiri İzzettin vapuruna giremiyorlar. Fuat Paşa'yı kaçırdınız. Tahsin Paşa hünkârım dedi, ben emir verdim, parolayı bilmeyen hiç kimseyi gemiye sokmayın dedim. Ya öyle mi? Be adam, bunu önceden söylesene bana. Tahsin Paşa parolayı Şevket Paşa ile Şakir Paşa'ya bildirdi. Onlar da yeniden istimbota binerek gemiye gittiler. Bu kez yasak kalktı ama bu uğradıkları hakaretten dolayı paşaların kaptanı bir dövmedikleri kaldı. Fuat Paşa'yı gözleriyle gördükten sonra hünkâra raporlarını verdiler. Fuat Paşa gerçekten gemiye hapsedilmişti. Fuat Paşa'nın Şakir ve Şevket Paşalarla eski dostlukları vardı. Paşalar kendisine bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular. O da şöyle dedi. ''Benim cebimde 5 param yok. Konaktan hazırlıksız çıktım. Başıma gelecekleri hiç düşünmemiştim. Bana sürgünde para gerekmez ama aileme hiç para bırakamadım. Oysa birikmiş aylıklarım var. Bunlar 5000 lira tutar. Lütfen irade buyursunlar da bu aylıklarımı aileme ödesinler. Başka bir şey istemiyorum.'' Bu aylıklar birkaç gün sonra konakta kalanlara ödendi. Fuat Paşa gemide yalnız bırakılmadığına sevindi. İzzettin vapuruyla sürgüne gönderilmenin ne olduğunu duymuş ama bir gün kendinin de sürgün edileceği hiç aklından geçmemişti. Çok güçlü ve çok sevilen bir kumandan olduğunu biliyor ve hünkârın asla kendini harcamayacağına inanıyordu. 16 çocuğu, 2 eşi, cariyeler, dadılar, lalalar ve uşaklardan oluşan konak halkının onsuz ne yapacaklarını düşündü. Bu sürgün acaba kaç yıl sürecekti, geri dönebilecek miydi? Gemide kendisini korumaya Dragon Faik Paşa memur edilmişti. Bu paşa Abdülhamit döneminin en zalim adamlarından biriydi. Görevi Fuat Paşa'ya yol boyunca hiç göz açtırmamak ve kendisini sıkı bir denetim altında tutmaktı. Hünkâr bununla da yetinmedi, Fuat Paşa'nın yetişmiş çocuklarını ve yakınlarını çeşitli nedenlerle İstanbul'dan uzaklaştırdı. Paşa'nın Saint Joseph'te okuyan çocuklarının okuldan atılmaları için de okul yönetimine emir verdi. İzzettin vapurunun yolda ilk durağı Bodrum oldu. Gemi oradan yakıt alacak ve geceleyecekti. Dragon Faik Paşa, Fuat Paşa'nın gemiden kaçması ya da kaçırılması olasılığını düşünerek paşayı o gece Bodrum Kalesi'ne kapattı. Eşi ve çocukları vapurda kaldılar. Gemi 3 günlük bir yolculuktan sonra sabah erken saatlerde Beyrut limanına ulaştı. İnzibatlar Fuat Paşa'yı gara götürdüler. Vapurdaki kötü yemeklerle karnını doyuramayan paşa acıkmıştı. Yiyecek bir şeyler istedi. Ama o saatte her yer kapalıydı. Gar müdürü Fransızdı, Türkçe konuşamıyordu. Paşa kendisine Fransızca derdini anlattı. Müdür hemen Fransız eşine paşaya yemek hazırlatmasını söyledi. Paşayı Şam'a götürecek olan trenin gelmesine daha çok vardı. Müdürün eşi alelacele bir şeyler hazırlattı. Dragon Faik buna engel olamadı ve paşa nihayet karnını doyurabildi. Ne var ki Dragon Faik bunu hemen saraya jurnal etti ve birkaç gün sonra gar müdürünün de başka bir yere sürüldüğü öğrenildi. Şam'a gelince paşayı önce merkez kumandanlığına götürdüler. Geleneklere uyularak orada paşanın kılıcının alınması gerekiyordu. Paşa kılıcını kumandana teslim etmeye kalktı. Kumandansa Fuat Paşa'nın ününü, kahramanlıklarını çok iyi bilen bir askerdi. "Ben asla sizin gibi Osmanlı ordusuna zaferler kazandırmış bir kahramanın kılıcını alamam," dedi. O kumandan da birkaç hafta sonra görevinden alındı. Fuat Paşa, eşi ve çocuklar Şam'da bir konağa yerleştirildiler. Paşanın kaçmaması için her türlü önlem alınmıştı. İlk başlarda hiç kimseyi paşanın yanına sokmadılar, konaktan dışarı çıkmasına da kesinlikle engel oldular. Konağın çevresi inzibatlar ve hafiyelerle kuşatılmıştı. Hünkâra körü körüne bağlı olan uşak takımı konaktan dışarıya sinek uçurtmuyordu. Birkaç hafta sonra paşa İstanbul'daki konaktan kendi aşçısını Şam'a getirtti. Aşçı Fuat Paşa gibi 1.95 boyunda gür sakallı bir Rum'du. Hamidiye Çarşısı'na gidiyor ve alışverişi yapıyordu. Rum aşçıyı gören hafiyeler bu kez de paşanın kılık değiştirerek çarşıda pazarda dolaştığını saraya bildirdiler. Baş hafiye Fehim Paşa, "Eyvah paşa kaçmaya hazırlanıyor," diye jurnalleri padişaha iletti. Hünkâr telaşa kapıldı. Hemen Şam valisi Nazım Paşa'ya bir telgraf çekilerek denetimin güçlendirilmesini istedi. Vali Nazım Paşa'nın Fuat Paşa'ya büyük saygısı vardı, paşayı ziyaret ederek çok güç durumda kaldığını anlattı. Aşçının konaktan çıkmaması isteniyordu. Fuat Paşa aşçısını yanına çağırtarak, "Bak Dimitri Efendi, durum böyle böyle. Sen bundan sonra çarşıya çıkarken başına bir şapka giyeceksin." Dimitri Efendi koyu bir Osmanlıydı. "Paşam," dedi, "ben Frenk değilim ki şapka giyeyim. Asla başıma öyle bir şey geçiremem. Bütün Osmanlı halkı ne giyiyorsa ben de onu giyerim.